Ayrım 13. Aklı Kemal 4. cilt. Sayfa 177. Dinde öze dönüş projesinin kaynakları. Atatürk önce ilkokulda, askeri öğrencilik yıllarında, sonra cepheden cepheye koşarken, daha sonra da Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaşmıştır hurafelerle bulanıp öz güzelliğini kaybetmiş İslam anlayışıyla. İlkokulda Arapça güzel yazı dersinde dayak yediğinde, askeri okulda abdestsiz namaz kılmak zorunda kalan arkadaşlarını gördüğünde, genç bir kurmay subayı olarak Suriye'de görev yaparken Arap fanatikliğiyle karşılaştığında, Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilerle işbirliği yapan, satılmış bazı din adamlarını gördüğünde, aklını kullanmayan, bilimden, sanattan, kültürden habersiz Müslümanları tanıdığında, kafasında bir yerlerde dinde öze dönüş projesinin ilk kıvılcımları da oluşmaya başlamıştır. Atatürk'ün doğduğu Selanik'in, Orta Anadolu kökenli Türkmen tasavvufu İslam anlayışının merkezlerinden biri olması, Atatürk'ün akla ve bilime değer veren, hoşgörüye dayanan, ilerlemeye açık Alevilik, Bektaşilik ve Mevlevilik gibi İslam yorumlarını tanımasını sağlamıştır. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Alevi Bektaşi kökenlere sahip olması dışında Atatürk'ün Abdülkerim Paşa gibi Mevlevi dostları, Namık Kemal gibi Bektaşilikten beslenmiş fikir kaynakları vardır. Bir dönem içinde bulunduğu İttihat ve Terakki'de de çok sayıda Bektaşi vardır. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda da en büyük desteği Alevi, Bektaşi ve Mevlevilerden almıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Hacı Bektaş dergahını, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da birçok defa Konya Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmiştir. Meydan AGE, sayfa 48, 52, 53, 69, 77, 174, 175, 346, 351. Ankara'yı başkent ilan edip cumhuriyeti kurarken 13. yüzyıldaki Ankara Ahi Cumhuriyeti'nden esinlendiğini bizzat ifade etmiştir. Atatürk'ün sağ elini sol göğsüne koyma ritüeli de tamamen bu Türk-Türkmen kökenli tasavvufu İslam anlayışının bir işaretidir. Atatürk'ü derinden etkileyen bu tasavvufu İslam anlayışı, onun bağnaz Arap İslam anlayışına tepki duymasına neden olmuş, bu tepki dinde öze dönüş projesi olarak ortaya çıkmıştır. Atatürk, Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi Yeni Osmanlı aydınlarından İslam'ın Türk yorumunu ya da başka bir ifadeyle Türk İslam'ını öğrenirken, Abdullah Cevdet, Kılıçzade Hakkı gibi Jön Türk aydınlarından da hurafelerle bulanmış İslam anlayışının akıl ve bilimin önünde nasıl güçlü bir engel olduğunu ve İslami meşruiyet politikasını öğrenmiştir. İttihat ve Terakki Partisi'nin 1913-1918 arasında yaptığı bazı din merkezli düzenlemelerden de ilham almıştır. Atatürk'ün kafasında dinde öze dönüş projesinin şekillenmesinde 1905, 1909, 1911 ve 1917 yıllarında Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da Arapların arasında bulunduğu dönemlerin çok özel bir yeri vardır. Atatürk özellikle 1905'te genç bir kurmay subayı olarak bulunduğu Suriye Şam'da bir taraftan dinden beslenen Arap fanatikliğine, diğer taraftan Arapların bağnaz, geri ve ilkel İslam anlayışlarına tanık olmuştur. Atatürk, Orta Doğu'da gördüğü Arap-İslam anlayışıyla öteden beri alışık olduğu Alevi, Bektaşi, Mevlevi köklerden beslenen Türk-İslam anlayışını karşılaştırmış, Türklerin İslam yorumunun Arapların İslam yorumuna göre çok daha ileri düzeyde olduğuna karar vermiştir. AGE, sayfa 166-173. İşte 16. yüzyıldan itibaren Türkleri giderek etkisi altına alan bu Arap-İslam anlayışına karşın, yeniden Türk-İslam anlayışını egemen kılmak amacıyla kafasında bir yerlerde sessiz ve derinden dinde öze dönüş projesini geliştirmeye başlamıştır. Atatürk 1909'da ve 1911'deki Trablusgarp Savaşı sırasında tanıdığı Şeyh Ahmet Sünusi'den ve Kurtuluş Savaşı'nda vatan savunması için yanında yer alan Rıfat Börekçi, Ahmet Hulusi ve Kuvvacı din adamlarından bağımsızlığa önem veren İslam anlayışını öğrenmiştir. Cephelerde İslam dininin Türk askeri içinde büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna tanık olmuştur. Örneğin Çanakkale Savaşı sırasında bomba sırtı vakasında Türk askerlerinin Kur'an okuyarak, kelime-i şehadet getirerek Allah Allah sesleriyle düşman üzerine yürüdüklerine tanık olduğunu anlatmıştır sonradan. Atatürk, dinde öze dönüş projesiyle bir taraftan İslam dinini saran batıl inanışları ve hurafeleri dinden ayıklayıp dinin öz güzelliğini ortaya çıkarmayı amaçlarken, diğer taraftan dinin anlaşılması için din dilini Türkçeleştirmeyi amaçlamıştır. Atatürk diyor ki, İslam akılcı bir dindir. Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyecek kadar rasyonalist bir insan olan Atatürk, İslam dinini de akıl ve bilim ölçüleriyle değerlendirmiştir. Atatürk bu değerlendirmeleri sonunda İslam dininin özü itibariyle akla aykırı ve gelişmeye engel olabilecek hiçbir şey içermediği kanısına varmıştır. Örneğin 29 Ekim 1923'te Fransız gazeteci Pernod'a verdiği demeçte, "Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor." demiştir. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 3, Ankara 1989, sayfa 93. Yine bir keresinde İslam dininin akla, bilime ve mantık ilkelerine tamamıyla uygun olduğunu şöyle ifade etmiştir. "Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabi olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur." 31.1.1923 İzmir'de Halkla Konuşma, Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 2, Ankara 1997, sayfa 90. Atatürk bu düşüncelerini bir başka konuşmasında daha da açarak, İslam dininin neden akla ve mantığa uygun bir din olduğunu şöyle açıklamıştır. "Eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı, bununla, İslam diniyle, diğer tabiat kanunları arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü tüm hayat kanunlarını, maddi ve manevi alem kanunlarını yapan Cenab-ı Hak'tır." 7 Şubat 1923, Balıkesir Paşa Camii'nde konuşma, Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 2, sayfa 98. Atatürk, İslam dininin ilkeleriyle bilimin açıkladığı tabiat kanunları arasında uyuşmazlık olmamasının İslam dininin aklı ve mantığa uygun bir din olduğunu kanıtladığını ileri sürmüştür. Atatürk her şey gibi İslam dinini anlayıp yorumlamak için de akıl ve mantık ölçülerinden ve bilimden yararlanmak gerektiğini belirtmiştir. Bir anlamda akıl ve mantığı kontrol aracı, kendi ifadesiyle değer ölçüsü olarak gören Atatürk, neyin İslam dinine uygun olup olmadığını anlamak için akıl, mantık ve bilime başvurmasını önermiştir. Çünkü ona göre Allah'ın akıl, mantık ve bilim ilkelerine aykırı hükümler ileri sürmesi olanaksızdır. Ancak burada Atatürk'ün bilim anlayışının her şeyi sorgulayan çok geniş kapsamlı bir anlayış olduğunu da bilmek gerekir. Atatürk'e göre genel anlamda akıl ve bilimin kabul ettiği gerçekler, gerçek, saf, öz İslam dininin de kabul ettiği gerçeklerdir. Şu sözler Atatürk'e aittir. "Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsüyle hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca anlayabilirsiniz." 16.3.1923 Adana Esnafları ile Konuşma, Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 2, sayfa 131-132. Atatürk, İslam dininde yer alan o değer ölçüsünün akıl olduğunu belirtmiştir. Akla, mantığa uygun olan şeylerin İslam dinine de uygun olduğunu şöyle ifade etmiştir. "Hangi şey ki akla, mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın, o şey dinidir." Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, Cilt 2, sayfa 131-132. Atatürk, İslam dininin özü itibariyle akılcı bir din olması tezini bu dinin son din olması gerçeğine dayandırmıştır. Ona göre insanlık milyonlarca yıl içinde bilgi, kültür bakımından artık belli bir olgunluk düzeyine ulaşmıştır. Bu nedenle Allah'ın bu olgunlaşmış insanlığa gönderdiği son dinin, insanlığın olgunlaşmasını sağlayan akla, mantığa ve bilime aykırı olması düşünülemez. Bu görüşünü bir konuşmasında şöyle ifade etmiştir. "Eğer dinimiz aklın, mantığının kabul ettiği din olmasaydı, en mükemmel din olmazdı, en son din olmazdı." AGE, sayfa 131-132. Görüldüğü kadarıyla Atatürk, hayatının bazı dönemlerinde maddeci düşünüş tarzına meyletmiş olsa da, genel anlamda İslam'ın son din olduğunu bir tarihsel gerçeklik olarak kabul etmiştir. İslam dini konusundaki yorumlarını bu gerçeklikten hareket ederek şekillendirmiştir. İslam dininin akla aykırı, gelişmeye engel hiçbir şey içermediğini düşünen Atatürk'ün, bu düşüncesinin kaynağı hiç şüphesiz 13. yüzyıldan sonra içtihat kapısı kapanan, aklı dışlayan, batıl düşüncelerle, boş inançlarla, hurafelerle kaplanmış ve gelişmenin önünde engel olan bağnaz İslam anlayışı değildir. Atatürk'ün bu düşüncesinin kaynağı İslam dininin özü durumundaki Kur'an-ı Kerim'dir. Meydan, AGE, sayfa 751. Atatürk anlaşıldığı kadarıyla Kur'an'ı çok iyi incelemiş ve sonuçta en azından kuramsal olarak İslam dininin akla aykırı, mantıkla çelişen ve dolayısıyla ilerlemeye engel olabilecek bir yönünün bulunmadığını görmüştür. Gerçekten de Kur'an incelendiğinde aklın, mantığın, bilimin, düşünmenin önemine işaret eden çok sayıda ayet olduğu görülecektir. İşte Kur'an'da akla, mantığa, bilime, düşünmeye vurgu yapan ayetlerden bazı kesitler. Size ayetleri gösteriyor ki aklınızı işletebilirsiniz. Bakara 73. Bu yüzden akıllarını işletmez onlar. Bakara 171. Aklınızı işletmeyecek misiniz? Bakara 76. Aklınızı işletmeniz ümidiyle Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. Bakara 242. Eğer sen ilimden nasibin sana geldikten sonra onların boş ve iğreti arzularını uyarsan, işte o zaman kesinlikle zalimlerden olursun. Bakara 145. Allah bunları bilgi sahibi bir topluluğa açıklar. Bakara 230. Hala aklınızı işletmeyecek misiniz? Ali İmran 65. Hala düşünmüyor musunuz? En'am 50. İlim dışı bir şekilde insanları şaşırtmak için yalan düzüp Allah'a iftira edenlerden daha zalim kim olabilir? En'am 144. Yanınızda önümüze çıkaracağınız bir ilminiz var mı? En'am 148. Yemin olsun ki biz onlara ilme uygun bir biçimde fasıl fasıl detaylandırdığımız bir kitap gönderdik. Araf 52. Düşünüp anlamıyorsunuz. Yunus 3. Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa. Yunus 42. Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine bırakır. Yunus 100. Hala düşünmüyor musunuz? Hüd 30. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Hüd 51. Biz onu size aklınızı çalıştırasınız, anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik. Yusuf 2. Bütün bunlarda aklını çalıştıran bir topluluk için ibretler vardır. Ra'd 4. Sadece aklı ve gönlü işleyenler düşünüp ibret alır. Ra'd 19. Ant olsun biz gökte burçlar oluşturduk. Hicr 16. Rüzgarları dölleyiciler olarak gönderdik. Hicr 22. Bütün bunlarda aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ibretler vardır. Nahl 12. İşte bu nedenle Atatürk'ün "Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir ve en gerçek yol gösterici akıl ve bilimdir. Akıl ve bilim dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir" biçimindeki sözleri İslam'ın ana kaynağı Kur'an'a uygundur. Atatürk din konusundaki bilinmeyenlerin de bir gün bilim tarafından aydınlatılacağını düşünmektedir. Atatürk bu düşüncesini şöyle dile getirmiştir. İnsanlıkta din hakkındaki ihtisas ve derin bilgiler her türlü hurafelerden ayıklanarak gerçek ilim ve fennin nurlarıyla temiz ve mükemmel oluncaya kadar din oyunu aktörlerine her yerde tesadüf olunacaktır. Atatürk nutukta yer verdiği bu satırların altını önemi dolayısıyla boydan boya çizmiştir. Sami Ne'ye özerdim. Nutukta altı çizilmiş satırlar. Belleten 45/1 1981 sayfa 177 sayfa 67. Atatürk bu sözleriyle bir taraftan alışılmışın dışında bir yaklaşımla dini de bilimin inceleme alanına sokarken diğer taraftan üstü kapalı olarak dinde öze dönüş projesini gönderme yapmıştır. Görüldüğü gibi Atatürk dini saran hurafelerin bilim ve fen sayesinde ayıklanacağını ve böylece dinin temiz ve mükemmel olacağını belirtmiştir. Dinde öze dönüş projesi ve Atatürk. Atatürk daha Kurtuluş Savaşı devam ederken yanında bulunan Rıfat Börekçi ve Mehmet Akif gibi kuvvacı ve aydın din adamlarıyla zaman zaman İslam dini konusunda sohbetler etmiş, yine savaş sırasında Halide Edip'in ve Fahrettin Altay Paşa'nın aktardığına göre İslam dini ve İslam tarihi üzerine kitaplar okumuştur. Atatürk İslam dini konusundaki bu hazırlıklarıyla bir taraftan Kurtuluş Savaşı sırasındaki İslami meşruiyet politikasını başarıyla yürütürken, diğer taraftan Kurtuluş Savaşı sonrasındaki dinde öze dönüş projesinin altyapısını hazırlamıştır. Ancak ne hikmetse Atatürk anlatımlarında, Atatürk biyografilerinde ne onun İslami meşruiyet politikası yeterince anlatılmış ne de dinde öze dönüş projesinden tek kelimeyle de olsa söz edilmiştir. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin gerekçesini doğru anlamak için her şeyden önce devrimci Atatürk'ün İslam dinine bakışını doğru anlamak gerek. Bu bakımdan Asaf İlbay'ın "Paşam, din hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum" sorusuna Atatürk'ün verdiği şu yanıt önemlidir. Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi fakat bina uzun asırlardır ihmale uğramış, harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek, güçlendirmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur, tefsirler, hurafeler gibi binayı fazla hırpalamış. Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla çatlaklar derinleşecek ve zamanla sağlam temeller üzerinde yeni bir bina kurmak lüzumu hasıl olacaktır, gerekecektir. Sadi Borak, Atatürk ve Din, İstanbul, 1962, sayfa 81. Görüldüğü gibi Atatürk'e göre özü itibariyle sağlam ve iyi bir malzemesi olan İslam dini, yüzyıllar içinde onu saran batıl inanışlar ve hurafeler yüzünden adeta özünü kaybetmiştir. Geride din zannedilen bir takım boş inançlar, hurafeler kalmıştır. Ancak radikal bir devrimci olan Atatürk, yukarıdaki sözlerinin aksine bu boş inançlar, hurafeler dininin zamanla kendi kendine yıkılmasını beklemektense, o dini kendisi yıkıp yerine sağlam temeller üzerinde gerçek İslam dinini yeniden kurmayı amaçlamıştır. O bu durumun, İslam dininin özünü kaplamış hurafeleri, din zanneden geleneksel çevreleri rahatsız edeceğini bile bile bu cesur ve önemli adımı atmıştır. Bu bakımdan, evet Atatürk din düşmanıdır ama boş inançlar hurafeler dininin düşmanıdır, gerçek İslam dininin değil. Atatürk, 1 Mart 1923 tarihli meclis konuşmasında, Diyanet ve Vakıf İşleri başlığı altında bir anlamda dinde öze dönüş projesiyle ilgili çalışmalara başladığını şöyle ifade etmiştir. Diyanet ve Vakıf İşleri. Efendiler, Şeriye Bakanlığı'nda geçen yıl içinde birisi Fetva Şurası, diğeri de İslamiyet'i İnceleme ve Uzlaştırma adı altında iki kurul oluşturuldu. Usul ve adetlerin değişmesi ve bu değişme ile ortaya çıkan olayların ayet gereksinimleri dikkate alınarak halledilmesi, Fetva Şurası'nın bütün çalışmalarını dayandıracağı bir temel olmalıdır. İslamiyet İnceleme Uzlaştırma Kurulu'nun görevleri içinde İslam bilgilerinin Batı bilim kuralları ve felsefesiyle karşılaştırılması ve İslam ilminde en doğru iman, ilim, sosyal, sayısal, ekonomik konularla ilgili olayları incelemek ve sonuçlarını yayımlamak gibi sayılmaya değer önemli görevler bulunmaktadır. İnceleme için bir kütüphane kuruldu. İstanbul'dan, Avrupa'dan ve Mısır'dan bazı önemli kitaplar getirildi. Önemli birçok kitap da Avrupa ve Mısır'a ısmarlandı. Şeriye Bakanlığı, medreselerin birleştirilmesi ve modern kuruluşlara dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Bakanlık, modern içtihat ve tefsire kaynak olmak üzere bir İslam kültür merkezi kurulmasına büyük önem vermektedir. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1. dönem 4. yasama yılını açış konuşmaları, Millet Meclisi Tutanak Dergisi, B1, cilt 28, 1 Mart 1923, sayfa 2. Görüldüğü gibi bizzat Atatürk, daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce Türkiye'de İslam dini üzerinde bazı çalışmalar başlatıldığını belirtmiştir. Fetva Şurası ve İslamiyet'i İnceleme ve Uzlaştırma adlı iki kurulun oluşturulduğunu, bu kurulların çalışmalarını en iyi şekilde yerine getirmesi için doğudan ve batıdan getirilen kitaplarla zenginleştirilmiş bir kütüphanenin kurulduğunu ve modern içtihat ve tefsir çalışmaları için bir de İslam Kültür Merkezi kurulacağını açıklamıştır. Kısa bir süre sonra bunların büyük bir bölümü gerçekten de hayata geçirilmiştir. Bu kurum ve kuruluşlara 3 Mart 1924'te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da eklemek gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir taraftan hurafe ve batıl fikirlerle kaplanmış, bağnaz bir İslam anlayışı yerine, olabildiğince sade, anlaşılabilir, pratik ve Türk sosyal hayatına uygun bir İslam anlayışının yerleşmesine çalışırken, diğer taraftan, özellikle Atatürk'ün Kur'an, tefsir ve tercümesi işini organize etmiştir. Atatürk'ün 1 Mart 1923 tarihli meclis konuşmasında dile getirdiği, dinde öze dönüş projesi zaman içinde daha da genişletilip sistematik hale getirilerek Atatürk'ün sağlığında aşama aşama hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Atatürk, dinde öze dönüş projesi doğrultusunda İslam dininin özüne sadık kalarak hurafeleri, batıl inanışları, geri düşünceleri dinden ayıklamak için bir faaliyet programı belirlemiştir. Atatürk'ün kafasında uzun bir süre sonunda netleşen bu faaliyet programını Atatürk'ün özel kalemi Hasan Rıza Soyak anılarında şöyle özetlemiştir. A. Derhal din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak ve laiklik yoluna girmek. B. Çeşitli hüviyet ve kıyafetler altında ve İslamiyet'in asla kabul etmediği şekilde Tanrı ile kullar arasında girip kitleyi hükmetmeyi bir ticaret, bir sanat haline getirmiş menfaatçi ve riyakar zümreyi dağıtmak. C. O zümre tarafından saf halka Müslümanlığın kutsal akideleri olarak tanıtılmış olan fakat gerçekte akıl ve mantığa olduğu kadar İslam dininin esasları ile daima zamana, zamanın fikriyatına uymayı emreden fikirlerine de aykırı bulunan batıl inanışları çeşitli yollarla yapılacak uyarmalarla vicdan ve kafalardan söküp atarak aklın ve müsbet ilimlerin egemenliğini sağlamak, bu suretle dinimizin kaynağına ulaşmak. D. Cehalet ve taassuba destek olan bütün müesseseleri tasfiye etmek. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ün Hatıralar, Cilt 1, İstanbul 1973, sayfa 257-258. Atatürk'ü çok yakından tanıyan Hasan Rıza Soyak'a göre, Atatürk'ün dinde öze dönüş projesiyle laiklik, Allah ile kul arasına girmeme, yani din istismarının önlenmesi, batıl inanışların ve eski kurumların yıkılması, aklın ve bilimin egemenliği amaçlanmıştır. Nitekim saltanat ve hilafetin kaldırılması, devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması gibi devrimlerle laiklik yerleştirilmiş, kılık kıyafet devrimi, tekke ve zaviyelerin, medreselerin kapatılması gibi devrimlerle de dinle ilgili olduğu zannedilen, ancak gerçek dinle hiçbir ilgisi olmayan eskimiş anlayışlara son verilip yozlaşmış kurumlar kapatılmıştır. Ülkemizde Atatürk'e düşmanlık besleyenlerin veya Atatürk'ü çok yüzeysel olarak inceleyenlerin iddia ettiği gibi Atatürk yapmış olduğu devrimlerle Türkiye'yi dinsizleştirmeyi amaçlamış değildir. Tam tersine o, İslam dininin sarıp sarmalayan hurafeleri ve batıl inanışları yok ederek, aklın ve bilimin önünü açarak İslam dinini yeniden eski öz güzelliğine kavuşturmayı 10. ve 16. yüzyıllar arasında olduğu gibi Türklerin sosyal yapısına uygun bir İslam anlayışını 21. yüzyılın gerçekleri doğrultusunda yeniden hayata geçirmeyi amaçlamıştır. Atatürk'ün bu çabalarına tanık olanlar arasında Atatürk'ün devrimlerini dini inkılap veya dinde devrim olarak adlandıranlar vardır. Örneğin o tanıklardan Türkiye'nin ABD Büyükelçisi General Charles Sherrill, Atatürk nezdinde Bir Yıl Elçilik adlı kitabında Atatürk devrimleri hakkında şöyle demiştir. Gazi Hazretleri maksat ve gayesi çok yüksek olan dini bir inkılap başarmıştır. Bu inkılap için kim ne derse desin, ona tarihte Luther ve Wycliffe gibi yüce din adamlarından daha üstün bir şeref ve mevki vermiştir. Borak, AGE, sayfa 94. Ünlü Atatürk biyografisinin yazarı Lord Kinross, Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin amacından, yeni Türkiye dinsiz değildi ama ona yapmacıktan arınmış, akla uygun gelecek ve ilericiliği engel olmayacak bir din gerekiyordu diye söz etmiştir. Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, 12. basım, İstanbul 1994, sayfa 452. Atatürk devriminde İslam dininin yeri konusunda ilk esaslı değerlendirmeleri 1950'lerin sonlarında Profesör W.J. Smith yapmıştır. Smith, İslam in Modern History adlı kitabında Atatürk'ün Müslüman Türklerin devlet yönetiminde ve cemiyetinde yaptığı büyük devrimin bizzat İslamiyet için düşünce ve uygulama bakımından büyük bir değişiklik meydana getirdiğini kabul etmiştir. Profesör Smith bu değişimi Atatürk Türkiye'de İslam'da bir reformasyonla meydana getirmektedir sorusu çerçevesinde incelemiştir. Smith'in bu konudaki düşüncelerini şöyle özetlemek mümkündür. 1. Türk halkının neredeyse tamamı Müslümandır. 2. Atatürk'ün dini devletten ayırması, laiklik, Türklerin Müslümanlığını engellememiştir. 3. Türk devrimi, İslamiyet'te fiilen tarihi bir durum yaratmıştır ve bu İslam dünyasının başındaki bir millet tarafından başarıldığı için çok önemlidir. 4. Atatürk devrimiyle Türkler, İslamiyet'in dinamizmini temsil ederek onu yenileştirmekten söz etmektedirler. Bu bakımdan Müslüman Araplar geriye, Müslüman Türkler ileriye bakmaktadırlar. 5. Geleneksel İslam'ı eleştiren Türk aydını, İslam'ı yeniden yapılandırmaya çalıştırmaktadır. 6. Atatürk gerçekleştirdiği devrimlerle asırlar içinde duranlaşmış İslam'ı dinamik ve gelişmeyi açık hale getirmiştir. 7. Atatürk devrimi sadece tarihi bir olay değildir. İslamiyet'i teorik bakımdan da ilgilendirir. W.J. Smith, İslam in Modern History, Princeton 1957, sayfa 171-175. Dünyaca ünlü tarihçi Profesör Doktor Halil İnalcık, Atatürk'ün gerçek İslam düşüncesinin gelişmesine engel olmak istemediğini, İslamiyet'i öz dini olarak gördüğünü ve oportunist, siyasi ve dünyevi cereyanlardan ayrı olarak ona gerçek kaynakları üzerinde kendini bulma ve yaratma imkanları hazırladığını belirtmiştir. Halil İnalcık, Atatürk ve Demokratik Türkiye, İstanbul 2007, sayfa 119-120. İnalcık, devleti sekülerize eden bu radikal kararlar, Atatürk devrimleri, Türkiye'de İslamiyet'in kaldırıldığı şeklindeki yorumlara hak verdirmez. AGE, sayfa 68. Diyerek Atatürk devriminin İslam karşıtı olmadığının altını çizmiştir. İnalcık, Atatürk'ün 1924'te bu radikal devrimlerini Türk ulusuna ve İslam dünyasına açıklarken ortaya koyduğu gerekçelere dikkat çekmiştir. İnalcık bizzat Atatürk'ün sözlerinden hareketle şu değerlendirmeleri yapmıştır. Mustafa Kemal, sekülerizmin zorunluluğunu şu kanıtlarla açıklamaya çalışmaktadır. 1. Müslümanız, Müslümanlığı reddetmiyoruz. 2. Fakat tarih gösteriyor ki, din siyaset vasıtası yapılarak menfaat ve ihtiraslara alet edilmiştir. 3. İnanç ve vicdanımıza ait kutsal duygularımız bu gibi ihtiraslara alet yapılmamalıdır. Onu bu durumdan kurtarmamız vazifemizdir. 4. Dünya ve din işlerini ayırmak Müslümanların bu dünyada ve öbür dünyada mutluluğu için zorunludur. İslam dininin gerçek büyüklüğü bununla meydana çıkacaktır. Mustafa Kemal'in bu din görüşü kuşkusuz bir köy hocasının din görüşünden farklıdır. Mustafa Kemal bu din görüşünde 1890-1914 arasında Türk eğitiminde laikleşme ve aydınlanma çağının İslamiyet görüşünü benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. İnalcık AGE sayfa 68-69. Halil İnalcık bu analizleri Atatürk'ün şu sözlerine dayanarak yapmıştır. İntisap ile mutmain ve mesut bulunduğumuz Diyanet-i İslamiye'yi asırlardan beri mütemail olduğu veçile bir vasıta-i siyaset mevkiinden tenzih ve ila etmek elzem olduğu hakikatini müşahede ediyoruz. İtikat ve vicdaniyatımızı her türlü menfaat ve ihtirasata sahne-i tecelliyat olan siyasiyattan bir an evvel katiyen tahlis etmek milletin dünyevi ve uhrevi saadetinin emrettiği bir zarurettir. Halil İnalcık burada Atatürk'ün dinde özel dönüş projesinin en önemli amaçlarından birini ortaya koymuştur. Bu amaç din ile siyasetin birbirinden ayrılması, laiklik ve dinin her türlü istismarının önlenmesi biçiminde özetlenebilir. Atatürk'ü en iyi anlayıp aydınlatan aydınlardan biri olan Ahmet Taner Kışlalı, Atatürk'ün İslam'a karşı değil cehalete karşı savaştığını belirterek onun dinde özel dönüş projesini şöyle ifade etmiştir. Mustafa Kemal zamanla İslam dininin özünden uzaklaştığını, birçok yabancı ögenin yorumlar ve boş inançlar olarak işin içine girdiğini düşünüyordu. Çağdaş olmanın inançsızlıkla ilgisinin bulunmadığı kanısındaydı ama bilerek mantığını kullanarak inanmalıydı. Şöyle diyordu, Türkler dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kur'an Türkçe olmalıdır. Türk Kur'an'ın arkasından koşuyor fakat onun ne dediğini anlamıyor. Benim maksadım arkasından koştuğu kitapta ne olduğunu Türk anlasın. Müslüman Türk halkı Kur'an'ı kendi dilinden okuyup anlama olanağına ancak Cumhuriyet rejimi sayesinde kavuştu. Ahmet Taner Kışlalı, Atatürk'e saldırmanın dayanılmaz hafifliği, Ankara 1994, sayfa 43-44. Özetle Atatürk, İslam dinini çepeçevre saran hurafeleri ayıklamak ve tekrar bu hurafelerin İslam dinini sarıp sarmalamasını önlemek için İslam dinini öz kaynağı Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını amaçlamıştır. Atatürk dinde öze dönüş projesini 1923 yılındaki Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı, ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor. Atatürk'ün söyle ve demeçleri cilt 2 sayfa 92-93 sözleriyle özetlemiştir. Atatürk bir keresinde gerçek İslamiyet'in Hazreti Muhammed döneminde yaşandığını, daha sonra ise değişime uğradığını şöyle ifade etmiştir. Tereddütsüz diyebilirim ki bugünkü İslam dini başka peygamberin zamanındaki İslam dini başkadır. Gerçek İslamiyet yaratılıştan gelen mantıklı bir dindir. Hayalleri, yanlış düşünceleri, boş inançları hiç sevmez, özellikle nefret eder. Reşat Genç, Türkiye'yi laikleştiren yasalar, Ankara 1998, sayfa 149. İşte onun amacı, Hazreti Muhammed döneminde yaşandığını belirttiği o gerçek İslam'ı arayıp bulmaktır. Aslında işin özü, Atatürk'ün ifadesiyle Türk milletinin daha dindar olması ama bütün sadeliğiyle dindar olmasıdır. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin temel amacı, burada geçen sadelik sözcüğünde gizlidir. 13. ayrımın sonu, sayfa 191.